Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Sizden gelen soruları ve bizlerin hazırlamış olduğu soruları hocamıza yöneltiyor, kıymetli bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz, sefalar
getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun. Nasılsınız hocam, iyisiniz?
Elhamdülillah, çok şükür. Tabii buruk bir bayram, Ramazan geçirdik.
Evet.
Daha da buruk bir bayram geçirdik. Bir taraftan tüm dünyayı ve tabii dünyanın içerisinde ülkemizi ve ümmeti efendim kasıp kavuran, saran bir hastalıkla tabii baş etmeye çalışılıyor. Diğer taraftan o bizim birinci kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da, o Kudüs-ü Şerif'te Müslüman kardeşlerimizin böyle neredeyse dip dibe yaşadığı o Gazze'de yapılanlar, onlara uygulanan o işkenceler, katiller, katliamlar, bunlar hepimizi elbette üzüyor, üzdü.
Evet.
Ama dua etmekten başka da şu anda elimizden gelen bir şey görünmüyor. Dua ediyoruz, Allah o insanlara kolaylık versin. Onlar bir an önce o sıkıntılardan kurtarsın.
Amin.
Ben Gazze'ye gitmedim.
Hı hı.
Kudüs'e gittim de Gazze'ye gitmedik. Oraya zaten herkes gidemiyor. Özel izinlerle, şunlarla bunlarla gidiliyor. Ve gidenlerin anlattığına göre bu Gazze bizim Sirkeci'den Florya'ya kadar olan bir sahil, düşünün.
Hı hı.
Ve içeriye doğru 5-6 kilometrede derinlik. Ve bu alanda 2 milyon insan yaşıyor.
Allah Allah.
Ve bunun etrafı deniz dahil İsrail tarafından çevrelenmiş. Onların izin verdiği giriyor, izin vermediği girmiyor.
Hı hı.
O içeridekiler açtan mı ölüyor, soğuktan mı ölüyor, susuzluktan mı ölüyor, dünyanın umurunda değil.
Evet.
Ve zaten onların ölmesi için de o insanlar, o şeyler, İsrailler ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bütün bunlara karşılık maalesef insanı asıl üzen şey İslam aleminin duyarsızlığı.
Evet.
İslam aleminin ilgisizliği. Ya bir ayıp yaptığın bile diyemiyorlar.
Maalesef.
Güçlü bir şekilde kınıyor bir sürü uğraşlarla. Böyle bir sonuca varıyor. Ya varsa senin elinde ekonomik tedbirler, siyasi tedbirler bunlara al. Orası senin de kıblen. Orası senin için de kutsal. Yani sadece Türkiye için değil ki bu.
Evet.
Maalesef bunlar insanı üzüyor. Üzüldük hep. Üzüntümüz devam da ediyor. Ama dediğim gibi dua etmekten başka elimizden gelen bir şey yok. Allah bir an önce oradaki Müslümanları, oradaki insanları kurtarsın o zulümden. O
Amin.
Mübarek toprakları kurtarsın o istiladan.
Evet. İnşallah. Amin hocam. Allah razı olsun.
Amin.
Sağ olun. Hocam az önce de ifade ettik. Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bizlerin de bir kısmını hazırlamış olduğumuz sorularla devam ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Siz de bu sorunun sorulmasıyla alakalı, yani bu soruyu soralım dediniz. Önemli bir husus. Belki anne baba adaylarının, çiftlerin, eşlerin bu manada çok hassas davranmadığı bir mevzu belki bu. Tüp bebekte cinsiyet seçimi meselesi var hocam. Caiz midir? Ben erkek veya kız olsun istiyorum demek caiz midir hocam?
Şimdi Cenab-ı Allah bir denge koymuş.
Evet.
Hayatın, hatta kainatın her alanında bir denge var. Ve bunu Rabbimiz koymuş. Ne diyor ayet-i kerime? وَسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Gökyüzünü yükseltti ve ölçüyü koydu, mizanı koydu,
evet,
dengeyi koydu. Dünyanın aya olan bir mesafesi var, uzaklığı. Güneşe olan bir uzaklığı, mesafesi var. Ve bu mesafeler şimdikinden işte daha az olsaydı efendim şu gibi felaketlerle dünya karşılaşırdı. Şimdikinden işte şu kadar daha fazla uzak olsaydı dünya şöyle felaketlerle karşılaşırdı gibi bilimsel sonuçlar var.
Evet.
Mesela güneşe daha yakın olsak dünya yanacak, daha uzak olsak donacak.
Donacak.
Veya ay daha yakınsa işte Bedcezir dediğimiz veya uzaksa olaylar olacak. Yani denizlerin karalara doğru çıkması veya denizlerin çekilmesi gibi olaylar. Cenab-ı Hak her şeye bir denge koymuş. Ve insanların cinsiyetine de, yani erkeklik ve kadınlık olarak o cinsiyete de bir denge koymuş.
Evet.
Yani kainat yaratılalı beri, Hazreti Adem'den beri Aşağı yukarı bu iki cins eşit. Aralarında yüzde yarım puan falan bazen fark oluyor. Ve bazı dönemlerde oluyor bu. Savaş oluyor, erkekler ölüyor. Hı hı. Ve kadınlar biraz fazla oluyor. Veya bir ülkeye bakıyorsunuz, oradaki erkekler başka yerlere çalışmaya gidiyor. Orada bakıyoruz, kadınlar daha fazla gibi. Böyle arzi sebeplerle bazı yüzde bir veya yüzde yarım fark olabiliyor. Ama bir denge var sonuçta. Bunu Cenab-ı Hak bu dengeyi koymuş. Şimdi insanlar doğacakları çocuklarının erkek veya dişi olmasını arzu edebilirler.
Evet.
Yani ya diyelim ki adamın iki tane kızı vardır, üçüncü bir çocuğu olacaktır. Onun erkek olmasını ister, bunu tabii bir şeydir. Veya tersi de olabilir. Erkek çocukları vardır, kız çocuğu yoktur, kız olmasını ister. Bu tabidir. Ve Cenab-ı Hak buna herhangi bir şey de demez.
Şu araya girmek istiyorum hocam, çok özür dileyerek. Peki Allah'ım benim erkek veya Allah'ım benim kız çocuğum olsun diye dua etmek
onun
caiz
yerine
mi?
Allah'ım bana hayırlı salih evlatlar ver.
Evet.
Çünkü kimi ne olacağı belli değil.
Bu istemekten kastınız ne peki hocam? Yani
ya arzu etme.
Gönlünden geçirme.
Gönlünden geçirme, arzu etme. Ha, dua ederken etmiş. Etmiş. Ama sonuçta zaten kaderi değiştiremiyorum.
Eyvallah.
Olacak olan oluyor. Ha şimdi ve normal şeylerde zaten gebeliklerde, normal yollarla olan gebeliklerde ananın babanın cinsiyet seçme hakkı yok.
Evet.
Hakkı yok derken imkanı yok. Yani normal bir gebelikte çocuk erkek mi olacak, kız mı olacak, Cenab-ı Hak onu takdir etmiş. Ve o vakti gelince o ortaya çıkıyor, erkek veya kız olduğu işte ultrasonla şunla bunla öğreniliyor. Yani normal gebeliklerde erkeklerin, annelerin veya babaların bugünkü en azından bilgi ve teknolojiye göre ben erkek çocuk yapacağım. Bugünkü moda tabiriyle öyle diyorlar ya, çocuk yapacağız, yapmayacağız, yaptık, yapmadık gibi laflar. Bunları da ben anlamıyorum. Biz erkek çocuk olmasını istiyoruz. Öyleyse şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle bir şey yok. Mümkün değil. Ama tüp bebek yönteminde bu olabiliyormuş. Niye? Şimdi biliyorsunuz bir ceninin, bir bebeğin oluşumu erkeğin spermi ve kadının yumurtasının birleşmesiyle. Ve burada bu şeyde kadınların ve erkeklerin kromozomları var.
Evet.
Kadınların kromozomları sadece X'miş. Yani kadınların o yumurtasındaki kromozom sadece X'miş. Erkeklerinki ise X ve Y'ymiş. Yani erkeklerin spermindeki kromozomda bazen X, bazen Y.
Evet.
Ama kadınlarda sadece X. Şimdi eğer kadının o kromozomu X ile erkeğin kromozomu X ise bunlar bir döllendiğinde kız çocuk oluyormuş. Ha, o zaman erkek çocuk ne zaman oluyormuş? Erkeğin kromozomu Y ise oluyormuş. Yani kadın zaten X. Ama erkek Y de olabiliyor, X de olabiliyor. X olduğu zaman kız oluyor. Ama Y olursa erkeğin kromozomu, o zaman X, Y birleşiyor ve erkek oluyormuş.
Evet.
Şimdi bizim Anadolu'da cahil insanlar, hanımları erkek çocuk doğurmadı diye boşamaya kalkıyor. Halbuki erkeklik veya kız olma babadan kaynaklanıyor. Anneden değil. Yani burada eğer şey olmuyorsa, erkek çocuk olmuyorsa, erkeğin o kromozomu X olduğu için, Y olmadığı için oluyor.
Evet.
Ama maalesef cahil insanlar hanımlarına işkence ediyorlar bu yüzden. Erkek çocuk doğurmadı.
Maalesef.
Boşuyorlar. Onun üzerine yeni bir kuma getiriyorlar falan. Tamamen cahillik. Ve bir de bu caiz değil zaten böyle bir şey.
Evet.
Ha şimdi bu tüp bebekte müdahale mümkünmüş. Ama bu caiz değildir. Bu caiz değildir. Niye? Çünkü bu fıtratı değiştirmedir. Çünkü bu dengeyi değiştirmedir. İnsanlar genel olarak bir cins çocuk isterler. Yani çoğunluk şunu kabul etmek lazım. Bizim ülkemizde en azından erkek çocuk ister.
Evet.
Her erkek çocuk isteyen tüp bebek yoluyla erkek çocuk dünyaya getirse, o zaman onlar kimlerle evlenecek?
Bu denge bozulacak.
Denge bozulacak. Ki onun için bu caiz değildir. Yani evet. Erkek veya kız çocuk isteyebilir kişi, arzu edebilir. Buna bir mani yok. Zaten bunun önüne de geçemezsin.
Evet.
Duyguya hakim olamazsın ki her zaman. Ama sen illa erkek olsun, illa kız olsun diye bir takım müdahalelerde bulunamaz.
Evet.
Bu caiz olmaz. Ki zaten bunu Hristiyan alemi bile caiz görmüyor. Hristiyan, ben bildiğim kadarıyla legal olarak, yani hukuki olarak bunun uygulaması da yok herhalde. Ama belki işte hukuk dışı olarak uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu onu bilemiyorum ama insanların kafasına bu sorular takılıyor doğrusu.
Evet, Allah razı olsun hocam. Şimdi konuyla alakalı, bu konularla alakalı bir sorumuz daha var hocam. Şimdi az önce çocuk olsun diye uğraşanlardan bahsettik. Bir de ya artık benim çocuğum olmasın, önlem almak istiyorum diyenler oluyor.
Evet.
Ve rahim tüplerini bağlatmak gibi bir uygulama gerçekleştiriliyor. İşte onlar bağlandığı zaman artık çocuk, yani o spermlerin buluşması engellenmiş oluyor. Bu caiz mi hocam veya buna benzer uygulamalar caiz mi?
Şimdi bir defa bu doğum kontrolü dediğimiz, hı hı, yani gebeliği önleyici tedbirleri iki türlü oluyor. Bir, geçici
kontroller.
Geçici kontroller. Bir de daimi, kalıcı olanlar.
Hı hı.
Geçici olanlara cevaz veriliyor. Geçici olanlara cevaz veriliyor. Ki bu Resulullah Efendimiz zamanından beri bu şey sorulmuş peygamberimize. Peygamberimiz, hı hı, cevap vermiş. Ama şunu söylemiş. Tamam, siz yapabilirsiniz bu şeyi, engelleme yöntemini. O zamanki tabii şeye göre, uygulamalara göre zamanla bunlar gelişti. Farklı şeyler oldu.
Hı hı.
Ancak Allah bir şeyi takdir ettiyse o olur buyurmuş. Yani buna yasaklamamış.
Hı.
Dolayısıyla bu geçici yöntemler caizdir diyoruz ancak bazı kayıtlarla. Nedir o kayıtlar? Bir, o hanımın sağlığına zarar vermeyecek.
Hmm.
Bir defa sağlığa zarar veren şey yasaktır.
Evet.
Ancak şöyle bir durum da olabilir. Hani iki zarar vardır. Bir, o uygulanan doğum kontrol yöntemi zarar veriyor ama kadının hamile kalması ona daha çok zarar veriyor. Ve o uygulanan yöntemden başka bir yöntem de yoksa, o zaman ehven-i şer olan, zararı daha az olan tercih edilir.
Evet.
Ha. Ama ve hamile kalmak kadına zarar vermiyor. Sağlığı için hiç bir problem değil. Ama yapılan, uygulanan yöntem, mesela haplar falan zarar veriyormuş.
Evet.
Bu ne yapıyor şimdi? Hanımın sıhhatine zarar verdiği için bundan uzak kalmak gerekir ki bunun kararını verecek de doktordur.
Evet.
Bu bir. İki, spray uygulaması yapıyorlar. Efendim, o ne oluyor? İşte rahim ağzına dışarıdan bir metal vesaire bir şey takılıyor artık. Neyse. Hı hı. Bir aparat. Ve bu gebeliği önlüyor. Şimdi burada bu aparatı kim takıyor?
Hı.
Hemşire. Hemşire de yabancı. Bir kadının avret mahalline hemşirenin bakması da caiz değil.
Caiz değil.
Şey yoksa, zaruret yoksa. Ancak bu tedavi için, muayene için o ihtiyaç olduğu kadar kısmına bakıp dokunabilir. Ama burada böyle şey yok. Veyahut da işte erkek olsa zaten iyice şey. Ha, bu sprey uygulamasında da bu sakınca var. O yüzden bu, hani o uygulama caiz mi değil miden ziyade o uygulanan yöntem üzerinde konuşmak, hmm, lazım. Ve bunu kim yapıyor? Ancak burada bir tek şey kalıyor. Eşi yapabiliyorsa. Ha, o onu uygulayabilir ve bir de bu da sağlığa zarar vermiyorsa. Ki bunu da doktorlar sağlığa zararlı görüyor. Niye? Çünkü vücudun içine dışarıdan yabancı bir madde koyuyor.
Evet.
Tabi bu tıbbi meseleler bizim iç dışımızda. Hı hı. Ha, onun dışında, bunlar dışında diyelim ki sağlığa zararı yok, mahremiyeti efendim şey yapan, ortadan kaldıran veya mahremiyete zarar veren bir durum yok. Geçici bir tedbir uygulanabilir.
Evet.
Ha, buyur. Tüp bağlama dediğimiz veya kolon bağlama dediğimiz yöntem, eğer bu daimi olarak kısırlaştırıyorsa, o zaman bu caiz olmaz. Niye? Çünkü insanı kısırlaştırmak caiz değildir.
Evet.
Ve bu eskiden, yani bizim bilmiyorum yani kaç sene önce bildiklerimize göre, bunun dönüşü yokmuş, geri dönüşü yok idi. Yani o tüpler bağlandıktan sonra artık o bir daha açılmıyor. O kadın ebediyen hamile kalamıyor.
Evet.
Ama son zamanlarda onları tekrar açtırabilme, açma imkanı var yok onu bilemiyorum. Hı hı. Ama ben şunu söyleyeyim. Daimi olarak gebeliği önleyici olan veya geri dönüşü olmayan bir uygulama caiz değildir. Şimdi bu nedir? İşte erkeği insanı kısırlaştırmadır. Bir de işin şu yönünü düşünelim. Bir hanım düşünün. Çocuğum var şu bu diye böyle bir yöntem uygulattı.
Hı hı.
Olur ya. Eşi öldü. Genç hanım.
Başkasıyla
evlendi. Veya boşandılar.
Hı hı.
Hanım bir başkasıyla evlenmek zorunda. Evlenecek, evlendi. Yeni koca çocuk isterse ne yapacak?
Hı.
Bu tarafı da değil mi? Düşünmek lazım.
Evet.
Dolayısıyla yani ama şu olabilir bak. Doktor der ki kesinlikle bu kadın hamile kalamaz. Doğum yapamaz. Veya doktorlar. Eğer hamile kalırsa ölür.
Bu zaman bağlanabilir.
O zaman tabii bu tedavidir artık.
Tedavidir.
O zaman o yönteme başvurulabilir.
Anladım. Peki hocam. Hocam şimdi ibadetlerle alakalı birkaç sorumuz var. Müsaadenizle onlarla devam etmek istiyorum. Şimdi bizim okuduğumuz dualarda ve surelerde işte tecvid dediğimiz bazı kurallar var. İşte bazı bu kuralların uygulanmaması anlamı dahi bozabiliyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunları namazda okurken çok fazla uygulamamanın hükmü nedir hocam? Uygulamazsak ne olur yani?
Şimdi tecvid kelime manası güzelleştirme demek.
Hı hı.
Güzelleştirmek.
Evet.
Ceyit ne demek? Güzel. Ceyit cidden çok güzel.
Hı hı.
Arapça'da böyle kullanılır. Şimdi tecvid üzere okumak Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak, güzelleştirerek okumak
evet.
demektir. Bu da nasıl olur? Harfleri yerlerince çıkarmak ve o tevhid kuralları var. İşte ihva idi, izhar idi, bilmem idgam bila gunne, idgam maal gunne vesaire bunu ehli biliyor. Bunları uygulamak. Şimdi herkes bunları bilip uygulayabilir mi? Mümkün değil.
Evet.
Mümkün değil. Yani bizim işte okul görmemiş, hoca görmemiş, kulaktan duyma Fatiha suresiyle Kevser suresini öğrenmiş bir ninemiz, bir dedemiz. Onlara tutup da kardeşim sen tecvid kuralı üzerine okumuyorsun. Böyle okumadığın takdirde senin namazın olmaz diyemezsiniz. Cenab-ı Hak bunu bizden istemez. Allah bize kolaylık diler, zorluk dilemez.
Evet.
Ama kolaylık dilerken de Kur'an olmayan bir şeyi Kur'anmış gibi okumayı da istemez. Yani biz evet becerebilen, bilebilen tecvid kurallarına riayet etmeli. Tamam, güzel. Ama bunu yapamayanlar eğer okudukları şey Kur'an ise. Yani ne demek Kur'an ise? Yani kafı kaf, kefi kef gibi çıkarıyor ise.
Evet.
Ha, ama ne yapmış? Izhara dikkat edememiş. İhvayı becerememiş. Meddiliğini yapamamış. Ha, bu kişi namaz kılmasın mı? Kılacak.
Kılacak.
Yeter ki o okuma tarzı o manayı alt üst etmesin. Ve okuma şekli Kur'an'dan başka bir şeye dönüşmesin.
O kadarını öğrenmesi de farz zaten.
Tabii. O kadar öğrenmesi var. Ha. Bu şekilde eğer ufak tefek hatalar ufak tefek deyince demek söylediğim gibi o tecvid kurallarını o detaylarını atlayarak mesela ihvayı yapamıyor. Şimdi bu ihvayı yapamadı diye onun namazı sahih değil diyemeyiz herhalde.
Evet.
Ama kişi elinden geldiğince, yapabildiğince dikkat etmeye çalışmalı. Mesela Şafii mezhebinde şu çok katıdır. Fatiha suresi okumak farz ya Şafii mezhebinde. Orada dat çıkaramayan kişinin namazı olmayacağı.
Söylenir.
Öyledir. Hatta bizim bir hocamız vardı. Var hala hocamız var. Hayatta Allah uzun ömürler versin. Kendisi Şafii'dir. O Suriye'de okumuş. Suriye'de okurken Türkiye'den bir hoca, medrese hocası efendim hacca veya umreye gidiyor. Giderken de bunun okuduğu medreseye uğruyor.
Hı hı.
Oranın hocasıyla da arkadaşlar bu Türkiye'den giden. Tabii eskiden o daha önce biliyorsunuz Suriye Türkiye beraberdi yani. Yani Halep deyince Antep neyse Halep oydu.
Evet.
Ha şimdi fakat sonradan işte bölündü, başa bu haller geldi. Şimdi orada misafir oluyor bir akşam namazı. Şey sahibi, medrese sahibi, yerli hoca imamlık yapması için Türkiye'den giden hocayı öne geçiriyor. O da okuyor. Hatta okuyor ama dadı yeterli gibi kadar çıkaramıyor.
Ondan istediği gibi olmuyor.
Olmuyor ama ikisi de Şafii. Namazdan sonra yerli hoca diyor ki olmadı namaz diyor. Sen Fatiha'yı şöyle yaptın. Türkiye'den giden diyor ki ben senin gibi bir Arap toplumu içerisinde efendim Arap hocalardan Arapça Kur'an öğrenmedim. Ben işte Türkiye'nin filan dağındaki bir Kürt medresesinde öğrendim bunu ve bu kadar yapabildim diyor. Şimdi Şafiilerde böyle bir şey var. Sıkıntı yani sıkıntı demeyeyim de hassasiyet var bu Fatiha suresiyle ilgili.
Evet.
Ama Hanefiler o kadar işi şey yapmamış, sıkmamışlar. Ama demin söylediğim gibi okunan şey Kur'an olmalı.
Eyvallah.
Evet.
Geçen bir fotoğraf görmüştüm hocam. Namaza yeni başlayan biri duaları ezbere bilmediği için önüne bir kağıt koymuş. O kağıttan bakarak okuyordu. Yani namaz kılmak istendiği zaman, gönülde şekilde, olduğu zaman bir şekilde bir yöntem bulunabiliyor.
Tabii o kişi, tabii burada mesela birisi sorar da, pek Kur'an'ın yüzüne bakarak okursan olur mu?
Evet.
Diye. Ha, onun da cevabı ayrı. Ama bu kişi yeni başlamış namaza veya yeni Müslüman olmuş. Öğreninceye kadar onu yapabilir.
Yapabilir. Ama öğrenmesi farz
öğrenmesi
değil mi hocam?
Öğrenmesi gerekir.
Öğrenecek yani, ezberleyecek.
Çünkü burada ihtilaflar var. Mezhepler arasında görüşler var. Yani Kur'an-ı Kerim'e yüzüne bakarak, okuyarak namaz kılabilir diyen içtihatlar var. Biz onlardan yararlanacağız.
Evet.
Yani kardeşim sen okumasını bilmiyorsun, ezbere okuyamıyorsun. Sen namaz kılma diyemeyiz.
Evet.
O kişiye diyeceğiz ki kardeşim tamam sen öğrenmeye çalış ama öğreninceye kadar buradan oku ama çabucak öğren.
Evet.
Hatta İmam-ı Azam'ın yeni Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenlerin Fatiha suresini kendi dilleriyle okuyabileceği şeklinde İmam-ı Azam'dan rivayet var. Görüş var. Gerçi İmam-ı Azam bu görüşünden döndüğü şeklinde de kayıtlar var ama en azından bir vakitler bunu söylemiş.
Evet.
Bu bir zaruret gibi kabul edilir. Evet.
Evet hocam. Hocam bir de sünnet namazlar meselesi var. Sünnet namazlar dinleyicilerimiz de tabii vakıftırlar. Sessiz kılınan namazlardır. Tek kılınan namazlardır. Bu namazlar sesli olarak kılınabilir mi? Sessiz kılınmasının hikmeti de nedir hocam?
Şimdi bir de önce şunu söyleyelim. Bizim namazda kılma uygulamamız Peygamber Efendimizin uygulamasıdır.
Evet.
Yani biz namazı nasıl kılıyoruz? Peygamber Efendimiz nasıl kılmışsa
onun gibi kılmış.
Onun namaz kılışını onun ashabı, ondan sonraki gelen nesil onlara tabiun diyoruz. Ondan sonra gelen nesil tebeut tabiin diyoruz. Müçtehit imamlar onlar böyle kulaktan kulağa bazen yazıyla birin diğerine nakletmiş.
Evet.
Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namaz kılarken buyurmuş ki sallu kema ra'eytumuni usalli.
Yani hocam.
Yani beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öyle namaz kılın.
Evet.
Dolayısıyla bu ibadetlerin yapılış şekli Resulullah Efendimizin uygulamasıdır tamamen. Ha şu akla gelebilir. İyi de hocam o zaman Şafiilerle Hanefilerin arasında namaz kılarken bazı farklılıklar var. Mesela Şafiiler sabah namazının farzında kunut okuyorlar. Hanefiler vitir namazında okuyorlar.
Evet.
Şafiiler efendim rükûa eğilirken veya rükûdan kalkarken ellerini kaldırıyorlar. Hanefiler kaldırmıyor. Bu ayrılık niye? Bu akla gelebilir. Bu ayrılığın sebebi şu. Peygamber Efendimizin her ikisini de uygulamış.
Evet.
Bazen öyle kılmış, bazen böyle kılmış. Ve bu cevaza delalet ediyor. Hanefiler kendilerindeki bir takım delillere dayanarak biri uygulamayı tercih etmiş. Şafiler öteki uygulamayı tercih etmiş. Mesela bu. Şimdi sünnet namazları Peygamber Efendimiz sessiz kılmış.
Evet.
Öğle namazını da sessiz kılmış farzını. İkindi namazının farzını da sessiz kılmış. Akşamın üçüncü rekatını, yatsının son iki rekatını da sessiz kılmış. Biz de ondan dolayı sessiz kılıyoruz.
Evet.
Ha, mesela işte teravih namazı. Teravih de sünnet namaz. Ama onu da imam cemaatle kılındığında sessiz kılınıyor. Niye? İşte ashab böyle yapmış. Yani şimdi dolayısıyla biz niçin böyledir cevabını pek bulamayız.
Evet.
Ama Bunun hikmeti nedir dedim. Şöyle bir şey akla gelebilir. Yani bu o akla gelebilirse kesin cevaptır anlamında söylemiyorum. Akla gelebilir. Ya nafile namazlarda gizlilik esastır. Yani hatta ne diyor o hadis-i şerifte? Yedi grup insan var ki Allah'ı o yedi grubu gölgelendirecek kendi gölgesinde. Onları sayarken. Efendim kimsenin olmadığı yerlerde gizli gizli Allah'a kulluk edip gözyaşı döken.
Evet.
Yani bu nafilelerde gizlilik esas. Ha, bundan dolayı olabilir belki. Ama bak belki diyorum. Şimdi bakın hükümler, yani hükümler derken şunu kastediyoruz. Ha, bu farzdır, bu haramdır, bu caizdir, bu mübahtır dediğimiz hükümler bir vasfa bina edilir ibadet dışındakiler.
Evet.
Buna biz illet diyoruz.
İllet.
İllet. Mesela şarap haramdır. Niye? Çünkü sarhoş ediyor.
İlleti sarhoş edici olması.
Olmasıdır.
Evet.
Misafir efendim 4 rekatlı namazı 2 kılar. Niye? Çünkü seferdedir. İllet odur.
Hı hı.
Bir de bu hüküm bu illete uygulandığı zaman elde edilen sonuç var. Maslahat var. Ona hikmet diyoruz.
Hı hı.
O da genelde celbi menfaat, deb-i mefasit. Yani faydaya olan şeyi temin etmek, kötülüğe olan şeye de, sebep olan şeye de yok etmek. Böyledir.
Hı hı.
Şimdi ona da biz hikmet diyoruz. O hikmetleri herkes hep aynısını bulamayabilir. Mesela kolaydır bu. Efendim, içki sarhoş ettiği için haramdır. Ne olacak? Yani sarhoş etsin. Ha, hayır, sarhoş edince akıl gider.
Hı.
İşte bu hikmetidir. Efendim misafir namazını 4 rekat, 2 rekat kılacak. İllet nedir? Seferdir. Hikmeti, meşakkati gidermektir. Ya bunlar bilinebiliyor. Ama birçok şey de bilinemeyebiliyor.
Evet.
Veya insanlar biri biliyorsa veya bir şey tahmin ediyorsa öteki edemiyor. Bu ibadetlerde illet ve hikmet çok fazla şey yapılmaz. Ama biz bazen diyoruz değil mi işte yani zekat ne oluyor? İnsanlar arasında sosyal adaleti sağlıyor, yardımlaşma şuurunu artırıyor, kardeşliği bilmem şunu yapıyor. Oruç ne yapıyor? İşte zengin, fakirin halinden, tok, acık halinden anlıyor. İşte bunlar hikmet.
Evet.
Bunların bazılarını bilebiliriz ama sonucu Allah bilir.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Son bir soruyla bitirmiş olalım hocam. Yine ibadetle alakalı bir soru. Ağızda kalan yemek artığını yutmak namazda namazı bozar mı hocam?
Şimdi o nohut tanesinden daha büyükse
hı hı.
engeldir ama daha küçükse namazı bozmaz.
Namazı bozmaz.
Evet.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bizlerin hazırlamış olduğu dinleyicilerimizden gelen soruları sizlere sorduk. Sizler de Allah razı olsun bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Dinleyicilerimizle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Evet estağfurullah ben teşekkür ediyorum.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, kulağınız bizde olsun efendim.